Ayrım 6.
Türkiye'de ana dil dağılımı. Bilimsel veri olmayınca Türkiye'de yaşayan ulusal kimliklerle ilgili olarak her önüne gelen bir tahminde bulunmaya başladı. Tahminler de çoğunlukla ideolojik yaklaşımlara göre farklılıklar gösterdi. Geriye dönüp baktığımızda her şeye rağmen elimizdeki tek veri nüfus sayımlarının sonuçları. 1927 sayımında Türklerin 12 milyon, Kürtlerin ise 1,5 milyon olarak belirlenmişti. 1965 sayımında ana dili Türkçe olanların sayısı 28 milyon, ana dili ve ikinci dili Kürtçe olanların sayısı ise yaklaşık 3 milyon olarak bulunmuştu. Türkçe ve Kürtçe konuşanlardan sonra en büyük grup olan Arapça konuşanların sayısı da 1965'te 500 bin civarındaydı. 1927 sayımına göre Türkiye'deki Rumların sayısı 120 bin, Ermenilerin sayısı 65 bin, Yahudilerin sayısı 69 bindi. Arnavutça, Bosnakça ve Pomakça gibi Doğu Avrupa dillerini konuşanların sayısı 1935'te 100 bini aşıyordu. Çerkezce, Lazca, Gürcüce ve Abhazca konuşanların sayısı da 1935'te toplam 223 bindi. Bugün ise Türkiye'de konuşulan dillerle ilgili resmi veriler yok. Bu konudaki bilimsel veri açığını kapatmak isteyen tek çalışma Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nde yapıldı. Profesör Aykut Toros ve araştırma görevlileri Ali Erman Özsoy ve İsmet Koç 5 yıl önce bir araya gelip Türkiye'nin etnik yapısının ana dil sorularına göre analizi araştırmasını gerçekleştirdiler. Amaçları da sadece ve sadece bilimseldi. Osmanlı İmparatorluğu da çok kültürlü bir devlet olarak kendisinden sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne bu yapıyı miras olarak bırakmıştır. Bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel birikim yoluyla devraldığı çok kültürlü yapıyı oluşturan öğelerden ana dille ilgili gelişmeleri ortaya çıkarmaya yönelik bir deneme niteliği taşımaktadır. Ayrıca kamuoyunda konuyla ilgili yapılan tartışmalara sayısal veri açısından makul sınırları belirlemek amacını da gütmektedir. Araştırmanın sonuçları siyasi yaklaşımları tekzip niteliğinde 1992'de ana dili Türkçe olanların sayısı 53 milyon, ana dili ya da ikinci bildiği dil Kürtçe olanların toplamı ise 7 milyon. Ana dili ya da ikinci dili Arapça olanların sayısı da yaklaşık 1 milyondu. Rumların sayısı 23 bine, Ermenilerin sayısı 20 bine, Yahudilerin sayısı 3 bine inmişti. Arnavutça, Boşnakça ve Pomakça gibi Doğu Avrupa dillerini konuşanların toplamı 41 bine, Çerkezce, Lazca, Gürcüce ve Abhazca dillerini konuşanların sayısı 72 bine düşmüştü. İlk sayımlarda 7 bin kadar insanın konuştuğu Çingenece ise tamamen yok olmuştu. Bilim adamları bu rakamlara nasıl ulaştılar? Asıl hareket noktasını 1935 ve 1965 sayımlarındaki sonuçlar oluşturdu. Doğurganlık ve ölüm oranları, mortalite göz önüne alınarak tahminler yapıldı. Özellikle Kürt nüfusun artış hızının belirlenmesi için çeşitli seçenekler üzerinde duruldu. 1935-1965 yılları arasında Türk nüfusun doğurganlık oranı 0,0237, Kürt nüfustan 0,0157 daha fazlaydı. Bilim adamları 1992'deki durum için iki ayrı varsayımda bulundular. Türk ve Kürt nüfusun artış hızının birbirine eşit olduğu kabul edilirse Kürt nüfus 7 milyona yaklaşıyor. Bilim adamları olası en üst sınırı da 7 milyon 224 bin olarak saptadılar. Toros ve yardımcıları daha sonra buldukları rakamların 1965 ve 1985 yılları arasındaki sayımların gizlenen ana dil ve ikinci dil sorularının sonuçlarıyla çakıştığını da öğrendiler. Ancak asıl sorun 1965'e kadar yapılan sayımlardaki ana dil sorusuna verilen cevapların sağlıklı olup olmadığı. Onlar sağlıklı değilse bu rakamlar nasıl belirlenecek? Şimdi Kürt nüfusun sayısı kimilerince söylendiği gibi 10 milyondan fazla olabilir mi? Bunu söylemek zor. En doğrusu Cumhuriyet'in başlangıç yıllarına dönmek ve aynı soruları yine sormak. Üç bilim adamı araştırmalarının sonunda bu görüşe yer verdi. Genel nüfus sayımlarında ana dil sorularına yeniden yer verilmesi ve etnik yapımızı belirlemeye yarayan yeni soruların eklenmesiyle bu sorulardan elde edilen sonuçların kullanıma açılması yararlı olacaktır. İlk sayımlarda Türk vatanının her yerinde ne kadar Türk bulunduğunu kat'i olarak anlayabileceğiz amacından hareket ederek bu soruları sorabilen Cumhuriyet, maalesef bu sorunları tartışabilme açısından daha geri bir noktaya düştü. Rajon sevdasıydı kabadayının. Ne rajon kaldı ne de kabadayı. Ne karıştırıyorsun eski defterleri dedi yaşlı adam. Başını çevirdi. Şimdi rajon mu kaldı der gibi tepeden bir bakış fırlattı. O an yüz hatlarında bir değişiklik oldu. Bir mutluluk esintisi geldi. Aynı hızla geçip gitti. Geçmişi hatırlamıştı. Yıllar öncesini, kabadayılık yaptığı günleri. Ne rajon kaldı artık ne de kabadayı. Adamın hiçbir icraatı yok, çevre yapıyor. Nezarete bile düşmemiş adam büyük isim sayılıyor. Kravatlı bir emekliydi artık. Altındağ'daki kahvenin önüne sandalyesini atmış, arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Yaşamı oradan gözlüyordu. Olup biteni deneyimlerinin penceresinden anlamaya çalışıyordu. Etrafta kavramlar uçuşuyordu. Kabadayı, delikanlı, yiğit, baba, mafya, gangster ve de çete. Bir delikanlılık muhabbetidir gidiyordu. Sanatçılar Mahsun Kırmızıgül ile Alişan, kim delikanlıdırı tartışıyorlar. Sanatçı Selçuk Ural, kızı Aslı'nın Fransa'da Alaaddin Çakıcı ile birlikte yakalanması üzerine rajondan dem vuruyordu. Bu delikanlılığa sığmaz. Ben hiçbir zaman arkadaşımın kızıyla birlikte olmam. Ne çok konuşuluyordu rajon son zamanlarda. Yeraltı aleminin emektarı Dündar Kılıç sık söz eder olmuştu raconun kalmadığından. Hani ne diyordu Atilla İlhan bir şiirinde? Bir kere bozulmasın racon. Bıyığı terlememiş itler sokakta yol keser artık. Devir o devirdi. Artık o eski kabadayılar yoktu ortada. Yazar Rauf Temer, kabadayıların son dönemlerine yetişmiş, çocukluğunda tanıdığı o insanları özlemle yad ediyordu. Mahallenin kızlarına laf atanlara haddini bildirecek, semte güven verecek yahut ihtilafla gayet ağırbaşlı racon kesip hakem olacak, bilekli ve yürekli delikanlılar bizi terk edip gittiler. Onları çok ararsınız. Onlar bulundukları semtin, mahallelerin bir süsüydü. Bir nevi teminat da orada oturan sakinler için. Kısacası kabadayılık ile mafya aynı şey değil. Günümüz çetecileri ve mafya elemanları her ne kadar kendi geçmişlerini Külhan Beylik'te görseler de onlar artık o eski kabadayılar değil. Denilmemiş ince. Kabadayı deyince akla gelen ne geçmişin Külhan Bey'i ne de bugünün çetecileriydi. Üstad Refi Cevat Ulunay, eski kabadayılar hakkındaki en önemli kaynak olan eseri Sayılı Fırtınalar'da kabadayılı yüceltiliyordu. İstanbul'un eski kabadayılığı bir nevi şehir şövalyeliğidir. Kabadayıların Ulunay'ın deyimiyle İstanbul şövalyelerinin adına racon dedikleri kendilerine özgü yasaları vardı. Bu adamlar kendi terbiyelerine göre adetleri ve ülfetleriyle koydukları kaideleri riayete mecburdurlar. Zayıfı, bilhassa ırz ehlini himaye ederler. Çizdikleri yoldan ayırmamaya dikkat ederler. Çünkü muhitlerinin onlara verdiği bazı hakları ayak altına alırlarsa şöhretlerini kaybedeceklerinden korkarlar. Ulunay çoğunlukla kahveci, ciğerci, tulumbacı olan kabadayıların hürmetli efendi insanlar olduğunu anlatıyor, bir yanlışı düzeltiyordu. Neşeli adamlardır, zevk ehlidirler. Bazılarının tasavvur ettikleri gibi sıfır kalıp, fes, camavari yelek, sakız kuşağı, kıvrık paçası mor kadifeli bol pantolon, yumurta ökçe pabuç, boyun tarafı büzmeli siyah mintan giymezler. Herkes gibi giyinirler, hatta iyi terzilerden giyinirler. Fakat ekseriya, pardesülsüz gezmezler. Çünkü koltuk altında saldırma taşırlar. Bunu da bir çalım vesilesi yapmazlar. Koltuk altlarında taşıdıkları saldırmaları kınlarından ne zaman çıkar? Genellikle bir kadını paylaşamadıkları zaman. Çünkü onlar bakire kızların, bu inci bir dürina süftedir, denilmemiş inci, kız oğlan kız diye reklam edilerek sunulduğu paşalarla ayrı dünyada yaşıyorlardı. Onların kadınları çoğu kez aşiftelerdi. Böyle bir güzere gönül verince hemen rajon devreye girerdi. Ekmeği kessem yarım olur, kime alsam karım olur. O kadın artık başkasına namahremdi. Bir kabadayı o kadını bıraksa da arkadaşı yan gözle bakamazdı. Hatta kadın koltuk denilen randevu evinde çalışsa da durum değişmezdi. O kadın kabadayının arkadaşına düşmezdi. Rajon anlaşmazlık hallerinde devreye girerdi. Osmanlı rajon kavramıyla 16. yüzyılda tanışmıştı. İtalyanca bir sözcük olan ragione'den gelen rajon kavramının kökeni Venedik sahillerine dayanıyordu. Argo sözlüğünün yazarı Hulki Aktunç ilginç bulgulara ulaştığını anlatıyor. Rajonu Fransızlar, İspanyollar ve Araplar da biliyor. Çünkü gemiciler bu sözcüğü o dönemde bütün Akdeniz limanlarına taşımış, dayalık ise tamamen Osmanlı müessesesi. Yalnız Aktunç kabadayıların şövalyeliği konusunda Ulunay'ın görüşüne katılmıyor. Onların böylesine efsaneleştirilmesi gerektiğine inanmıyor. Şehir eşkıyasıdır bunlar. Otorite zaafından, hukuk sistemindeki boşluklardan yararlanırlar. O dönemde Osmanlı otoritesi Celali isyanları nedeniyle zaafa düşmüştü. Kabadayılar da şehir celalileri olarak ortaya çıktı. Sonra da etraflarında bir takım efsaneler oluşturdular. Şövalye mi, eşkıya mı? O değerlendirme bir yana, gerçekten kabadayılar kendilerine göre bir hukuk, adalet anlayışı geliştirmişlerdi. Osmanlı ile muhitlerinde yaşayan insanlar arasında küçük çaplı otorite oluşturmuşlardı. Zaptiyelerle iyi ilişki kurmuşlar, kendilerini kabul ettirmişlerdi. Tek dayanakları kendileriydi. Güçlerinin kaynağı bilek ve yürekti. Ne çeteleri vardı ne de tetikçileri. Ayığı baş eden dayak. En çok korkmaktan korkuyorlardı. Acıyı belli etmemek ilk kuraldı. Zengin bir tulumbacı oğluna ders vermesi için bir kabadayıyı tutmuş. Kabadayı çocuğun karşısına geçmiş. İlk dersimiz şu. İkimiz de parmaklarımızı birbirimizin dişlerinin arasına sokacağız. İşaret verince ısıracağız demiş. İşaret verince karşılıklı ısırmışlar. Çocuk ah diye bağırmış. O zaman kabadayı bak işte delikanlılığın ilk şartı budur. Acını belli etmeyeceksin. Bu öyküyü ünlü yazar Ahmet Rasim aktarıyordu. Kabadayıların bir özelliği de kendilerine yiğit denilmesinden hoşlanmalarıydı. Yiğitlik üzerine söylenen atasözlerini kendilerine yaşam düsturu edinmişlerdi. Yiğit olan yiğit ölür, adı kalır, alçağın neyi kalır? Yiğitten korkma, korkaktan kork. Yiğit olan yüzüne tükürtmez, leşine tükürtür. Güce, güçlüye saygı gösteriyorlardı. Rüzgara tüküren yüzüne tükürür diyor, bükemedikleri bileği öpmeyi salık veriyorlardı birbirlerine. Güce, bileğe tapınmalarına karşın güçlerini adi kullanmak gibi bir problemleri vardı. Güç ve adalet ilişkisi üzerine de kabadayı sözleri türetmişlerdi. Güce dayanmayan adalet beceriksiz, adalete dayanmayan güç acımasızdır. Kötülere baş olma, nankörle arkadaş olma, verirsen doyur, vurursan acıt, yiğit arkasından vurulmaz, öldürürüm diyenden korkma, ölürüm diyenden kork, yiğitte yara eksik olmaz, 14'üne basan kız ya elde ya yerde, yiğitten korkma, muhannetten kork, serkeş öküzün son soluğu kasap dükkanında, yavaş tükürüğün sakala zararı vardır, dille düğümlenmiş şey dişle çözülmez. Bu sözler hayatın hemen her alanını kapsıyordu. Büyüklere saygı göstermeyene, saygısız ağız anahtarsız açılır hatırlatmasını yapıyor, dedikodu sevenleri ayağını gevşek basma, boş laflara kulak asma diye uyarıyorlardı. Osmanlı tokadından, dayaktan hoşlanıyorlar, başı baş eden ayak, ayağı baş eden dayak diyorlardı. Rajon kesme adabı. Kabadayılar anlaşmazlıklarının çözümünü kadıda ya da zaptiyede aramazlardı. Sorunu öncelikle aralarında halletmeyi yeğlerlerdi. Bunun yolu da bir tür hakem heyetine başvurmaktı. Buna rajon kesmek deniyordu. Bir dönem rajon kesen heyet, tophanedeki Zehir Ali'nin kahvesinde haftada iki gün toplanıyordu. Rajon kesenlerin bir taraf olmaları, kabadayılık hayatında falsoları olmaması, olgun ve tecrübe sahibi bulunmaları olmazsa olmaz kuraldı. Kabadayıların sözüne itiraz edilemeyecek kişiler olmaları gerekiyordu. Üç kişilik heyet, iki tarafı dinledikten sonra rajon kesiyordu. Verilen kararın geçerli olabilmesi için iki tarafın da kabul etmesi gerekiyordu. Taraflardan ikisi de karara uymazsa iş bileğe kalır, sorunlarını kavgayla çözerlerdi. Ama taraflardan biri kabul eder, diğeri kesilen rajonu tanımazsa kabadayılığa aykırı bir durum doğmuş demekti. Kabadayılık alemi kesilen rajonu tanımayanı ayıplı sayar, aforoz ederdi. Dışlanan kabadayının dünyası kararırdı. Alemin dışına itilmek kabadayıların korkulu rüyasıydı. Güçlü bir sistem oluşmuştu. Bugünün kendi kuralını kendisi koyan babalarının Osmanlı'nın kabadayılarıyla pek bir ilgisi yoktu. Onlar birbirlerini gördüklerinde şapur şupur öpüşmüyorlardı. Sağ ellerini göğüslerine vurup uzaktan selamlaşıyorlardı. İnançları farklıydı. Hırsızlık ekmekten, kahpelik öpülmekten başlar diyorlardı. Tecavüzün rajonu. Rajon her yerde geçerliydi. Eşkıyalığın da bir rajonu vardı. Çalıp çırparak yaşayan eşkıyalar için bile bastıkları köy, kervan ve kasabada ırza dokunmamak asla vazgeçilemeyecek bir kuraldı. Yazar Refik Halit Karay, anılarını derlediği kitabında kadınlara tecavüzün uğursuzluk getireceğine inanıldığını vurguluyor. Eşkıya reisinin böyle bir kabahat işleyeni hemen öldürerek cezalandıracağını aktarıyordu. Cumhuriyet döneminde hak ettiği yeri bulamayan muhalif Karay, anılarında Beyoğlu alemlerinin rajonuna da değiniyordu. Değil aile kadınlarına, cümle alemin tanıdığı kızlara dahi, hayrettir vallahi, kimse kem gözle bakmazdı. Parasını veren düdüğünü çalar sözü, o zaman Beyoğlu alemlerinin efendi halkı için bir düstur veya rajon idi. Yine o devirlerde eşkıyalığın ve başka şerirliklerin bile bir adab ve erkanı yok mu idi? Abdülhamit devrinde ve pek tenha yer olan Maslak yolunda araba gezintisi yapan tebaamızdan bir banka direktörünün güzel ve oynak eşine tecavüz edilmiş fakat canına ilişilmemişti. Keza 1. Dünya Harbi'nde de bir Alman kumandanının atla gezinen karısıyla kızı da rivayet bu, aynı akıbete uğramışlar, salim değil ama sağ dönmüşlerdi. Geçen ay Sakarya suları kenarında işlenen menfur cinayete lüzum görünmezdi eskiden. Birincisinde padişah direktöre nişan, rütbe, hiç de şikayetçi görünmeyen hanımına hediye ve ihsan vermiş, mesele kapanmıştı. İkincisinin ne surette kapatıldığını bilmiyorum ama Enver Paşa da aynı usule başvurmuş olsa gerektir. 1. Refik Halit Karay, Bir Ömür Boyunca, İletişim Yayınları, sayfa 197-198. Genel evde bağır, tankerin olsun. Kabadayılar Kurtuluş Savaşı'nı görmezden gelmediler. Derhal işgalcilere karşı saf tuttular. Üsküdarlı Ustura Kemal bu kabadayıların en ünlüsüydü. Cumhuriyet yıllarında İstanbul'da yeni kabadayılar türedi. Malatyalı Hüseyin, Kasımpaşalı Sultan, Arap Reyhan. Hep tek başlarına yaşayan, bileğine ve yüreğine güvenen, muhitinde itibarlı insanlardı. Hala anlatırlar. Arap Reyhan bir gün oturduğu kahvedeki gençler bir terbiyesizlik yapınca kızmış, bir iskemle kapmış eline, kahveden kovalamış onları. Bu olaydan sonra kabadayılar Arap Reyhan'la selamı sabahı kesmiş. Arap Reyhan çok üzülmüş. Bir kabadayıya sormuş. Ne yaptım? Niye selam vermiyorsunuz diye sormuş. Daha ne yapacaktın? Sen onları dağıtmak için iskemle kullandın. Tokadın yetmez miydi? Karşılığını vermiş. Anadolu'daki tüm kentlerde kabadayılar yaşıyordu. İstanbul'a göre giyim kuşanları külhan beylerine daha yakındı. Zamanla bu fark iyice belirginleşti ve yumurta topuklu, sivri burunlu ayakkabılar giyer oldular. Yakası açık gömlekler, omuza atılmış ceketler. Öyle parası pulu olan insanlar değillerdi. Çoğunlukla küçük esnaftılar. Kimileri kahve işletiyordu, kimileri küçük dükkan sahibiydi. Ankara'da kabadayıların çoğu genel evin bulunduğu Bentlerisi civarını mesken tutmuşlardı. Günlerinin önemli bir bölümünü genel evdeki kahvede geçiriyorlardı. Yeni yetme bir delikanlının kabadayılığa ilk adımı eline bıçağını alıp Hulusi'nin çay ocağının önünde nara atmasından geçiyordu. Var mı olan bana yan bakan? Sonra küfürleri arz arda sıralıyordu. Kahvedeki kabadayılardan biri ayağa kalkıp itiraz edince kavga başlıyordu. O kabadayıyı madara ederse ne âlâ, edemezse kabadayılık aleminin eşiğinden yüz geri gidiyordu. Bazen de bu gençleri kimse ses çıkarmıyordu. Başka kabadayıların koltuğunun altında büyüdükleri için görmezden geliyorlardı. Böylece namı yürümeye başlayan genç kavgalara girdikçe sivriliyordu. Zaten tavsiye edilen de kavgalardan kaçmamalarıydı. 1940'larda genel evdeki bir komiser genç bir kabadayıya nasihatte bulunuyordu. Burada isminin yürümesi için her gün kavga yapmalısın. Her gün hadise çıkarmalısın. Yoksa unutulursun. Kabadayı genel eve herkesin gittiği saatlerde gitmezdi. O mesaiden sonra gider, özel olarak ağırlanırdı. Eğlence sırasında da kadınlar onun yanında çıplak ve serbest oturamazlardı. Sivrilen bir kabadayı genel evdeki bir hayat kadınını dost tutardı. Kadın başka bir kente kaçarsa kabadayı onu geri getirmek zorundaydı. Kürt Kemal dostunu Zonguldak genel evinden geri getirmişti. Başaramasa namı sarsılırdı. Dostları kabadayıların gelir kapısıydı. Benim tankerim var, benim otobüsüm. O kadınları böyle adlandırıyorlardı kendi sohbetlerinde. Genel ev civarına uğramayan kabadayılar da vardı. Onlar genel ev kadınından para almayı pis iş olarak kabul ediyorlardı.